Ayrım 3, sayfa 16. Halbuki Tolstoy, önceleri yüksek kültürü temsil eden bir yazarın halka inebileceğine, halk için eser meydana getirebileceğine asla inanmıyor ve kabul bile etmiyordu. Bir makalesinde, yazar halkın seviyesine inmeyi başarsa bile yine halk onu anlamayacaktır. Halkın taklidi mümkün olmayan kendine has ve kendi bağrından fışkıran bir edebiyatı vardır. Derken geçirdiği ruhani bir buhran sonunda bu görüşü terk ve inkar edip tamamen buna zıt bir görüşe yönelmiştir. Yüksek sınıf için yapılan sanata isyan etti ve sanatın bütün halka mal edilmesi, özellikle köylünün hayati ihtiyaçlarını karşılaması meselesi üzerinde durdu. O zamana kadar yaşadığı hayatın sahteliğini, kötülüğünü ve iğrençliğini düşünerek eski yaşayışını, bağlı olduğu asiller sınıfını, hatta kendi sanat anlayışını bile lanetleyecek kadar ileri gitti. Bu sıralarda yazdığı İtiraflarım adlı eserinde artık içinde yaşadığım çevrenin hayatını terk etmeye karar verdim. Çünkü bu hayat yapmacık ve sahte bir hayattır, gerçekten uzaktır. Bolluk ve rahatlığın meydana getirdiği bir takım şartlar bizim asıl hayatı görmemize engel olmaktır. Artık ben asıl olanı öz hayatı anlamak için bizim, yani parazitler takımının yaşayışını değil, hayatını kuranların, ona kendi emeği ve alın teri ile mana veren kitlelerin, saf halkın yaşayışını anlamaya çalışacağım, demiş ve halk masallarını, destanlarını, şarkılarını, yani halkın öz malı olan edebiyatı, bu edebiyatın şekillerini benimseyerek kendisi de halka inmiş ve halk için eserler vermiştir. Fakat bir eleştirmen gözüyle bakılırsa, Tolstoy'un amacı halka inmek değil, köylünün eline verilen sıradan kitaplar yerine onu düşündürebilecek, onun ruhunu yükseltecek eserler yazmak, daha doğrusu halkın bakışlarını üzerinde toplamak ve kendini daha da tanıtmak istemesidir. Bu sonucu elde edebilmek için de hikayeyi bir aracı olarak kullanıyor, hikaye ile ahlak dersi veriyordu. Köylüye aşılamaya çalıştığı bu ahlak, kendi dünya görüşü, kendi fikirleri idi ki bu da Tolstoy'un Hristiyanlığı kendi anlayışına göre yorumlamasından doğuyordu. Kilisenin din olmaktan çıktığını, halbuki onun İncil'deki dörtlerin dediği gibi olması gerektiğini, hemen hakiki İncil dönülmesini tavsiye ediyor ve papazların din adamından başka her kılığa girdiklerini, bu hareketin Hristiyanlığın esaslarına uymadığını söylüyordu. O, kötülüğe iyilikle karşılık verme tezini ortaya attığından dolayıdır ki 22 Şubat 1901 yılında kilise tarafından Sensinoç'a aforoz edilmiştir. Fakat etrafına toplananların sayısı gün geçtikçe çoğaldı. Sonunda Tolstoyizm adı altında dünyanın her tarafında kendini gösterdi. Onun ortaya koyduğu bu görüş birçok tartışmalara yol açtı. Ona hem din adamları hem de dinsizler hücum ediyorlardı. Dindarlar kiliseye karşı geliyor, dinsizler de köylülere mistik fikirler aşılıyor diye suçluyorlardı. Bütün bu hareketlere rağmen Tolstoyizmin taraftarları ortaya çıktı. Tolstoyizm yalnız Rusya'da değil Avrupa ve Amerika'da da benimsenmiş ve yerleşmiştir. Hatta bugün dahi Kanada'da Tolstoyistlerin bir cemiyeti vardır. Zamanın meşhur yazarlarından Turgenev hasta yatağında ona bu dilek can çekişen bir adamın açıkça bildirdiği son dileğidir. Ne olur edebiyata dönün. Sizin asıl yeriniz orasıdır. Ey vatanımızın büyük yazarı, dileğime kulak verin şeklinde mektup yazarak mistik yola kaymaması için onu uyarmıştır. Zira o, kendisi şair Nekrasov'la beraber Paris'teyken Tolstoy'un 1857 yılı başında Fransa'ya geldiğini, Paris'te alabildiğini gezip geceleri geç vakitlere kadar eğlendiğini, bir türlü düzenli hayat kurmayı başaramadığını ve daha sonra ilkbaharda İsviçre'ye gidip şehir şehir dolaşıp kendini kumarın elinden kurtaramayarak son meteliğine kadar harcadıktan sonra kız kardeşi Maşa'nın kocasından ayrılması üzerine derhal Rusya'ya döndüğünü çok iyi biliyor ve yine de onun usta bir yazar olduğunu da belirtiyordu. Tolstoy son eserlerinde de görüldüğü gibi oldukça uzun süren hayatı boyunca daima sosyal haksızlıklara ve sınıf farklılıklarına karşı mücadele etmiştir. Savaştan nefret etmiş, ona daima karşı olmuştur. Kuvvete dayanan hakkı her zaman reddetmiştir. Kiliseyi ahlaksızlığın kaynağı görüp suçlandırmıştır. Sonuç olarak var olan hiçbir egemenliği tanımamış ve toplum düzenini reddetmiştir. Posle Bala, Balo'dan sonra adlı hikayesinde bir yandan 1840 yılındaki sosyete, öte yandan da zulüm ve kan kokan çar rejimine nefretle bakmaktadır. Bu derin nefret, fizyolojik bir olay olan kusma ile çok kuvvetli bir şekilde belirtilmiştir. Bu eserde temas edilen en ince noktalardan biri de kadın meselesidir. Zira genç Tolstoy'un göze görünen yeteneklerinin başta geleni her türlü zevk ve eğlenceyi sevmesidir. İçki, dans, iyi arkadaş onun en çok sevdiği şeylerdi. Yani o da zamanının asil Rus gençleri gibi az çok zevk ve eğlenceye düşkündü. Fakat kadına karşı duyduğu yüksek ve ilahi duyguları balodan sonrasında Ivan Vasilyeviç'e söylettiği "Siz gençler vücutta çıplak kol ve bacaktan başka bir şey göremezsiniz. Halbuki bizim zamanımızda hiç öyle değildi. Benim aşkım şiddetlendikçe sevgilim gözümde o ölçüde manevileşirdi. Siz sevdiğiniz kadınları hayalinizde soyarsınız bile. Ama bana göre benim aşık olduğum kadında daima tunçtan elbiseler bulunur. Kadınları soymak şöyle dursun, Hazreti Nuh'un oğlu gibi onları ayaklarına kadar örtmeye çalışırız" gibi aşkın yüksek heyecanlarını, derin manevi ve ilahi hazlarını anlatmaktadır. Rüyamda Gördüklerim adlı hikayesinde doğrudan doğruya sosyete halkının kirli ve iğrenç taraflarını açar, eleştirir. Bu hayata kapılmaktan kendisini alamayan Liza'nın acıklı sonunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. En yüksek sınıftan pek sefil bir hale düşen bu kadının çektiği acıları anlatır ve sosyete hayatının en iğrenç taraflarını yaşayan bu aile kadını edindiği acı tecrübelerden sonra kurtuluşu anne olmakta bulur. İşte Tolstoy bir kadın ne olursa olsun her şeyden önce anne olmasıyla kutsaldır. Asillik, zenginlik, para, lüks, hayat, aşk, dans hepsi geçicidir diyerek burada yerinde olan bir görüşü savunmakta ve kadının toplum hayatındaki esas yerini ve görevini belirtmektedir. Alyosha psikolojik bir hikayedir. Temiz bir ruha sahip bir köy çocuğu Alyosha, kadere boyun eğmiş, çalışmayı, kendi menfaatini düşünmemeyi tabiatın doğal güzelinden saymaktadır. Ölümü bile tabii bulur. Hatta ölümü karşısında acı duyan sevgilisi Üstine'ye "Ya ne sandın, hep böyle yaşayacak değiliz ya, günün birinde nasıl olsa öleceğiz. Yalnız ben şuna seviniyorum, İyi ki babam bizim evlenmemize izin vermedi." Zira babasının sözü onun yanında bir kanun hükmündedir. "Şayet evlenseydik şimdi senin halin ne olurdu Üstinyeciğim?" demektedir. Bir ara Tolstoy hem pedagojik bilgilerini arttırmak hem de vereme tutulan en sevdiği kardeşi Nikolay'ı tedavi ettirmek amacıyla 1857 yılında Petersburg'dan yola çıkıp deniz yoluyla Almanya'ya gitti. Fakat 2 Temmuz 1860 yılında abisini toprağa verdi. Kendisi Fransa, İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye gitti. Almanya'da üniversiteleri, kulüpleri, kütüphaneleri ve hapishaneleri gezmiş, çalışma şekillerini incelemiş ve Alman düşünürlerinden Auerbach ile tanışmış, onun fikirlerinin köy okullarına uyarlanmasını bile düşünmüştür. Brüksel'e geldiğinde, İksel'e sürülmüş olan meşhur Fransız yazar ve sosyalistlerinden 1809-1865, Fransız ihtilalcisi Proudhon'la tanıştı. Birçok defalar onun ziyaretine gitti ve hatta "Siz Rusya'da çok okunuyorsunuz fakat Katolikliğe verdiğiniz önem bir türlü anlaşılmıyor. Bu meselede ne dereceye kadar haklı olduğunuzu anlamak için İngiltere ve Fransa'ya gittim. Rusya'yı sorarsanız orada kilisenin kıymeti sıfırdır" diyerek uzun uzadıya onunla sohbet etmiştir. Proudhon ise bu sırada Savaş ve Barış, Meşrutiyet ve İnsan Hukuku üzerine Araştırmalar adlı bir eseri yazmakla meşguldü ki bu eser 1864 yılında Rusça'ya da çevrilmiş ve Rusya'da büyük ilgi görmüştür. 1861 yılında Rusya'ya pedagoji alanında geniş bilgilerle dönen Tolstoy, oralar hakkındaki görüşlerini sonradan makaleleriyle zaman zaman anlatmıştır. Bu sırada Alexander II, toprak tutsaklığını kaldıran fermanını açıklamış ve Rusya'da bu yüzden birçok karışıklıklar çıkmıştı. Hükümet bunları çözmeleri için güvenilir adamlara çeşitli yetkiler vermekteydi. İşte Yasnaya Polyana ve civarı içinde Tolstoy memur edilmişti. Fakat Çar'ın fermanına rağmen hala eski ayrıcalıklarını korumada ısrar eden asillerle çabuk arası açıldı ve istifa ederek işten ayrıldı. Moskova'ya gidip orada tekrar eğlenceye ve kumara başladı. Hatta bir kumar masasında borcuna karşılık henüz bitiremediği Kazaklar adlı eserini rehin koyduğu da bilinmektedir. Avrupa'dan Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere ve Brüksel'de dolaştıktan sonra geri dönmüş olan Tolstoy, oralarda ta hapishanelerine varıncaya kadar gördüğü ve edindiği eğitim sistemlerini memleketinde uygulamak amacıyla Yasnaya Polyana'da parasız ilk örnek okulu açtı ve görüşlerini yayınladığı Yasnaya Polyana isimli bir dergi çıkardı. Bu okul çok serbestti. Çocukların okula gelişi, gidişi isteklerine bağlıydı. Onlar istedikleri dersleri öğrenirler, istemediklerini öğrenmezlerdi. Tolstoy derdi ki, öğrenci yetenek ve yaratılışını okşamayan ve sevdirmeyen eğitim şekillerini reddedebilmek hakkına sahip olmalıdır. Bunu sağlayacak olan tek şey hürriyettir. Biz gençler için daha iyi olan şeyleri bilmiyoruz. Bu prensipler dahilinde Yasnaya Polyana Okulu, Tolstoy'un malikanesi yanında ve bir ev içinde kurularak eğitime başladı. Mektepte çocuklara resim, müzik ve kutsal tarih dersleri veriliyordu. Bu esaslara göre birkaç okul daha açıldı. Fakat Rusya hükümeti, Çarlık rejimi bu yeni hareketleri içine sindiremeyerek şüphelendiği için 2 yıl sonra okulları kapattı. Zira Avrupavari eğitim veren bu okullara 1789 ve 1848 Avrupa'sındaki ihtilallerin Rusya'da da gerçekleşmesi için eleman hazırlayan yerler olarak bakılmaktaydı. Tolstoy, Kazaklar isimli eserini yazıp bitirdiği 1862 yılı 23 Eylül'ünde Moskova'da eski dostlarından Berce ailesinden 3 kızı olan bir doktorun ortanca kızı Sofya ile evlenmiştir. Henüz 18 yaşını doldurmakta olan Sofya Andreevna onun üzerinde fazlaca etkili olmuştur. Bunun içindir ki gençliğinde içki, kumar ve kadından zevk alan ve çok çapkın olan Tolstoy artık hayatına bir yön vermiş oldu. Tolstoy karısının kendi üzerindeki etkisini ve bu konudaki heyecanını şöyle belirtir. Hiç böyle aşık olacağımı düşünmemiştim. Ben deliyim. Böyle devam ederse intihar edeceğim. Evliliğinin ilk ayları çok mutlu geçti. Fikir hayatına bile çok etkisi olan aile saadetini Tolstoy arkadaşı ve zamanın şairi Fete, mutlu bir aile çemberinin yeni şartları, hayatın manasını anlamak konusundaki en uzak arayışlarımı bile kolaylaştırıyor, diye anlatıyordu. Buna rağmen Tolstoy, karısından 16 yaş büyük olduğu için ızdırap çekiyor, onu kıskanıyordu. Sofya ise evlenmeden önce kocasının okumak üzere kendisine verdiği hatıra defterinin etkisinde kalarak onu her zaman aldatabileceği korkusu ile kıvranıyordu. 1863 yılı Haziran'ında ilk çocukları Serge doğdu. İşte Tolstoy hakiki eserlerini Vojna i Mir, Savaş ve Barış'ını yazmaya bu yılda başlamıştı. 1857-1861 Avrupa seyahatinde İsker'de tanıştığı meşhur sürgün Fransız ihtilalcisi Proudhon'un da bu isminde bir eseri olduğunu ve 1864'te Rusça'ya çevrildiğini yukarıda işaret ettiğimize göre Tolstoy'un eserinde verdiği bu isme neyin ilham olduğu da anlaşılmış bulunmaktadır. 1864 yılı sonbaharında bir tavşan kovalarken atı ile beraber yuvarlanarak sağ kolu çıkan Tolstoy 3 aydan fazla yattığı için eli kalem tutmuyordu. Bu sebeple Savaş ve Barış'ı Baldızı Tanya'ya söyleyip yazdırıyordu. Toprakla uğraştığı yaz ayları hariç daima bu büyük eserinin kahramanlarını seçmek, tahlil etmekle meşguldü. Bu hali karısı hatıra defterinin 23 Mart 1865 tarihli sayfasında "Kocam ağaldaki hayvanlarla pek meşgul. Romanda şöyle böyle yazılıyor. Ağalı meşgulken de biliyorum kafası işliyor. Üst üste fikirlerin hücumu karşısında kalıyor. Fakat bu fikirler ne zaman kağıt üzerine konacak? Zaman zaman izlenimlerini ve planlarını bana da anlatıyor. Bunlar beni her zaman son derece duygulandırır. Onu hep anlıyorum. Yazılarının kıymeti var." demekle anlatmaktadır. Savaş ve Barış'ındaki Borodino karşılaşmasını anlatabilmek ve yerin tam manasıyla tasvir edebilmek için 1866 yılı sonbaharında küçük baldızı ile yola çıkıyor ve savaşın yapıldığı vaktiyle yüz binlerce askerin toplandığı, şimdi ise bir abileden başka bir şeyi bulunmayan meydana yakından inceliyor. Vücutça hali yorulmuş olan Tolstoy'un 1867 yılında sağlığı bozulmuş ve hastalanmıştı. Bu sırada karısına yazdığı bir mektupta, "Dua et de Allah bana sıhhat ve sükun versin. Borodino karşılaşmasını bir yazacağım ki dünyada hiç kimse buna benzer bir şey okumamış olacak," diyordu. İşte çağdaşı Turgenev 12 Nisan 1868'de dostu Fete yazdığı bir mektupta "Savaş ve Barış'ın 4. cildini okudum bitirdim. Bunda dayanılmaz ve akıl almaz şeyler var. Ve bunlar o kadar muhteşem bir güzellikle güzel ki, biz de şimdiye kadar hiç kimse de bundan daha iyisini, hatta daha güzelini yazmamıştır denebilir. Demekte ve Tolstoy'u takdir etmekteydi. Tolstoy'un en büyüğü, 1863 Haziran'ında olmak üzere 3 kız, 10 oğlan, 13 çocuğu oldu. İngiliz ansiklopedileri 3 kız 9 oğlan yani 12 çocuk göstermektedir. O çocuklarına İngiliz ve Alman eğitimciler tutmuş ve onları gayet serbest ve dil bilen kimseler olarak yetiştirmek istemiştir. Evlendikten sonra çiftliğine geri dönerek bir aile reisi olarak yerleşmiş ve Moskova'nın edebi gelişmelerini buradan takip etmiş ve zamanın ünlü eserlerini yazmıştır. 1863 senesinden 1869'a kadar yazıp 2000 sayfadan ibaret 4 cilt halinde yayınladığı Vojna i Mir, Savaş ve Barış adlı eserinde 3 bölüm görülür. Birinci bölümde aile tarihleri, ikinci bölümde 1805-1812 Napolyon Savaşı ve üçüncü bölümde de felsefi düşüncelere yer verilmiştir. Ayrım sonu. Sayfa 24.